Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Ordibehesht 1400, Hicri Kameri 24 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 7 Mayıs 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Dünya Kudüs Günü özel programı ve Nur Kapısı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi bugün Kudüs gününde canlı yayında İslam ümmetine seslenecek. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Filistin'de güç dengesinin direnişten yana olduğunu söyledi. Ayetullah Nuri Hemedani, Siyonist rejimin son nefeslerini aldığını belirtti. Vaizi Müslüman ülkeler, Siyonist rejime karşı vahdete ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı. Husi Siyonist rejim ve Amerika mallarına boykot çağrısında bulundu. Ve Türkiye'de COVID-19'dan son 24 saatte 304 kişi daha yaşamını yitirdi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün Dünya Kudüs Günü nedeniyle canlı yayında İslam ümmetine seslenecek. Ayetullah Hamenei'nin halka seslenişi bugün Tahran saatiyle 14.30'da canlı olarak çeşitli yerli ve uluslararası radyo ve televizyon kanallarınca yayınlanacaktır. Kudüs Günü başta Müslüman İran halkı olmak üzere İslam dünyasının Filistin meselesi ve Kudüs Şerif ülkelerine desteğin dünyanın birinci meselesi olarak vahdet ve birlikteliğinin sergilendiği gündür. Bu yıl koronavirüs pandemisi ve bu hastalıktan dolayı yaşanan fiziki kısıtlamalar ve engeller nedeniyle Filistin'e destek büyük toplantısı sanal ortamda gerçekleşecektir. Bugün Hicri Kameri 24 Ramazan 1442, Miladi 7 Mayıs 2021 Cuma ve Dünya Kudüs Günü'dür.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yayınladığı mesajda Filistin ve bölgede güç dengesinin direnişten yana olduğunu söyledi. İran'ın bildirdiğine göre İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yayınladığı mesajda Dünya Kudüs Günü'nü kutlarken günümüzde Filistin ve bölgede güç dengesi direnişten yanadır ve bu Filistin halkını kendi nihai adım ve ülküsüne her zamankinden daha çok yaklaştırabilir diye yazdı. galiba Filistin grupları arasında vahdet ve direnişin çocuk katili ve gasp Siyonist rejimle mücadelede tek seçenekler olduğunu ve Siyonistler asla insan hakları ve demokratik planları anlayıp uymadıklarını belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı Rahmetli İmam Hümeyni'nin işgal edilen Filistin toprakları ve Aksa Camii'nin özgürleşmesi ve sahte rejimin çirkef varlığından temizlemek için küresel risalet olarak mübarek Ramazan ayının son cumasını akıllıca Kudüs günü olarak adlandırdığını sözlerine ekledi. Galiba ayrıca her yıl düzenlenen Dünya Kudüs gününün getirilerinin Rahmetli İmam Hümeyni'nin girişimi ve İslam İnkılabı rehberinin dahiyane liderliğinin Filistin davasına gösterilen ilginin dinamik olmasına sebep olduğunu ifade etti.
Kum din alimlerinden ve büyük taklit mercilerden Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani, dün akşam Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yayınladığı mesajda, Kudüs'ün İslam dünyasının kalbinin bir parçası olduğu ve İsrail'in bölgede bir kanser tümörü olduğunu işaretli, Siyonist rejim son nefeslerini alıyor dedi. İrna'nın bildirdiğine göre Ayetullah Hemedani söz konusu mesajda tüm Müslümanların bu gayrimeşru rejimden nefretlerini ilan etmeleri ve Kudüs Şerif'e destek vermelerinin farz olduğunu, dünya özgürlükçü halkının vahdet ve birliktelik ile Siyonist rejimin ömrüne son vermeleri ve Filistin halkının oylarına dayanan bağımsız bir hükümet kurmaları gerektiğini söyledi. Büyük taklit merci, istikbar elebaşları ve bölgedeki uşaklarının son nefeslerini alan Siyonist İsrail'e desteklerinin artık ona yeni bir hayat veremeyeceğini ve bu rejim ile normalleşme planının rezalet ve zilletten başka sonucu olmayacağını bilmeleri gerektiğini belirtti. Ayetullah Nuri Hemedani bu yılda geçen sene gibi menhus koronavirüs nedeniyle bir arada toplanarak yürüyüş yapma imkanı bulunmuyor. Fakat herkes mümkün olduğu her yoldan Siyonist rejimden nefretini ilan etmeli ve mazlum Filistin halkına desteğini açıklamalı vurgusunda bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kalem Müdürü Müslüman ülkelerin Siyonist rejim ve destekçilerine karşı durmaları için her zamankinden daha çok vahdet ve birlikteliğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. Mahmut Vaize Dünir'e yaptığı açıklamada mübarek Ramazan ayının son cumasının Dünya Kudüs Günü olarak rahmetli İmam Hümeyni tarafından adlandırılmasının dünya Müslümanlarının talebi doğrultusunda olduğunu söyledi. Vaize bu konunun hızla İran sınırlarını aştığını ve sadece Müslüman ülkelerle sınırlı kalmayıp diğer ülkelerde de yayıldığına işaretle bazı Müslüman ülkelerin Siyonist rejimiyle ilişki kurduklarını ve bu yönetimlerin kendi halklarının muhalefetiyle karşılaşacaklarını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Kalem Müdürü ayrıca Siyonist rejim mahiyetinin değişmediğini ve sadece Filistinliler değil tüm dünyadaki Müslümanlarla uyuşmadığını belirterek Siyonist rejimin İslam ülkelerine karşı düşmanlığının sadece tek bir boyut ve Filistinliler ile ilgili olmadığını belirtti.
Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri direnişin İslam dünyasının vahdet sloganı olduğunu vurguladı. İran Press'in bildirdiğine göre Hamid Şehriyari yaptığı açıklamada Filistin ve Kudüs Şerif'e destek verilmesi ve Siyonist rejime karşı mücadelenin İslami vahdet ve birlikteliğin tezahürlerinden biri olduğunu söyledi. Dünya Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen Kudüs'ün Özgürlüğü Yakındır başlıklı etkinlikte konuşan Şehriyari, ırkçı ve sahte Siyonist rejimin sultan düzeninin desteğiyle İslami ümmetin topraklarından bir kısmının işgal ettiğini ve bir milleti kendi vatanından sürdüğünü belirtti. Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri sözlerin devamında Siyonist rejimin sosyal, siyasi ve kültürel krizlerini işaretli, bu rejim kendi sınırları içinde de vahdeti yoktur ve zulüm üzerine kurulduğu için de kalıcı olamayacaktır dedi. Şehriyari sözlerine şöyle devam etti. Şimdi Tel Aviv, Lübnan Hizbullah'ı, Gazze ve Filistin direnişinin füzelerinin menzilinde bulunuyor ve Siyonist rejim Lübnan ve Suriye ve Filistin sınırlarının neresine girerse bir aydan az bir süre içinde rezalet ve fiyasko ile oradan çıkmak zorunda kalıyor.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu yayınladığı bildiride Filistin direnişi ve intifada alevlerinin sönmeyeceğini belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre İslam İnkılabı rehberi yayınladığı bildirdi. Dünya Kudüs Günü İslam dünyasının Filistin'e destek vahdetinin tecellisi olduğuna işaretle Filistin direnişi ve intifada asla sönmeyecek dedi. Söz konusu bildirdi Filistin halkı ve Kudüs intifadasının uzlaşma komploları ve fitne zincirine galip geldiğini, tarihin her dönemine göre daha güçlü, hayret verici ve kendi direnişine dayanarak gaddar ve katil Siyonistleri yok olma eşiğine getirdiğini belirtti. Bildirdi ayrıca Amerika ve Siyonist rejimin İslam milletleri arasında tefrika ve çatlak oluşturmak için şeytanca çalışmalarına işaretli, sözde 100 yıl anlaşması dahil çirkef ve cinayet planlarının yenilgiye mahkum olduğuna işaret edildi. Bildiride Filistin intifadası şehitleri saygıyla anılırken Kudüs-ü Şerif'in özgürleşmesi yolunda değerli şehit Hacı Kasım Süleyman'ın rolü ve ülkeleri takdir edilerek o şehidin yolunun devam edileceği ifade edilip Siyonist rejimin yok olma düşüşüne geçtiği belirtildi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yayınladığı bildiride Filistin meselesinin İslam dünyası ve özgürlükçülerin meselesi ve talebi haline geldiğini belirtti. İran'ın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yayınladığı bildiride İmam Hümeyni'nin hikmeti ve dirayetiyle Filistin meselesinin İslam dünyası ve tüm dünya özgürlükçülerin meselesine dönüştüğünü ve bölgenin asi rejimin tezgahının da efendileri gibi dağılmaya başladığını belirtti. Bildirdi Dünya Kudüs Günü'nün menhus rejimden nefretin ilan edilmesi ve Siyonist gasp rejimin cinayetleri ve Filistin halkının mazlumiyetlerini hatırlatmak için mübarek Ramazan ayının son cumasının İslam Cumhuriyeti'nin merhum kurucusu İmam Hümeyni'nin uzak görüşlülüğünü hatırlatıldığı ifade edildi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu söz konusu bildirdi Filistin denizden nehre kadardır ve Filistin kaderini tüm Filistin topraklarının asıl halkı belirleyecektir buyuran İslam İnkılabı rehberinin belirttiğine göre Kudüs Şerif'in zalim işgalcilerden kurtuluncaya kadar o mazlum halka destek verileceğini de vurguladı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Yüksek Devrimi Genel Sekreteri Filistin halkına yardım amacı ile Amerika ve Siyonist rejim ürünlerine boykot çağrısında bulundu. El Mesire televizyon kanalının bildirdiğine göre Dünya Kudüs Günü münasebetiyle açıklamada bulunan Abdülmelik Bedrettin Husi, Amerika ve Siyonist rejim mallarına boykotun etkili bir silah olduğunu ve bilinçli her insanın bunu yapması gerektiğini söyledi. Husi, Dünya Kudüs Günü'nün Ramazan ayının son cuması olmasını ve Kudüs meselesinin Müslümanların iman sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti. Yemen halkının kendi tutumlarında ciddi ve samimi olduğuna değinen Husi, Dünya Kudüs Günü etkinliklerine belirgin ve muazzam katılım sergileyeceklerini belirtti. Husi ayrıca Siyonistler Müslüman milletlerin askeri kabiliyetlerine ulaşmasını ciddi şekilde engellemeye çalışıyor ve bu meseleyi onların İran, Yemen, Lübnan, Hizbullah'ı ve Filistinli mücahitlere olan öfkesinde şahit olmakta istedi.
Arap Birliği Korsan Rejim İsrail'in Filistinlileri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinden mecburen göçe zorlamasının tam bir cinayet olduğuna işaretli bu cinayete karşı konulmasını istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Arap Birliği'nden güvenilir bir kaynak, Siyonistlerin işgal topraklarında apartheid sistemini güçlendirmek için işlediği cinayetlere değinerek, Siyonistlerin bu planında yaklaşık 500 Filistinlinin barındığı 28 evin hedef alındığını, bunun Doğu Kudüs ve özellikle eski bölgeye yakın mahalleleri Yahudileştirme doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti. Söz konusu kaynak Yahudileştirme, yerleşke inşaatı ve Filistinlilerin zorla göçe zorlanmasının yoğunlaşması sonucu başta Kudüs olmak üzere bölgede durumun son derece gerginleşmesine sebep olabileceğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı ve baş müzakereci kısa sürede meseleleri sonuca ulaştırabilmeyi umut ederek müzakerelerde başlıca önceliğin İran halkının çıkarlarını temin etmektir dedi. İran'ın bildirdiğine göre Seyit Abbas Irakçı dün akşam Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreteri Rafael Grossi ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bu sabahtan itibaren ortak komisyon oturumlarının başlayacağını ifade ederek bunun 4. tur Viyana görüşmeleri olduğunu ve geçen 3 turda olan süreci izleyeceklerini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca önlerinde uzun bir yolun olduğunu ifade ederek ona bir takvim bağlamının düşünülmeyeceğini, bir takvimin belirlemenin ise gerçekçi olamayacağını ifade etti. Irakçı fakat müzakerelerin de yıpratıcı olmasına izin vermeyeceklerine ve çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerine değinerek, tabii ki sorunlar var ve bazıları ciddidir ve müzakere yolu ile çözülmesi gerekir dedi. Bercam Ortak Komisyon oturumu yeni turu bugün Viyana'da düzenlenecek.
Amerika Dışişleri Bakanı Washington'un Bercam sorumluluklarına geri dönmekte kararlı olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün BBC Radyo'nun 4. kanalında katıldığı Bugün programında İran'a tekrar suçlamalarda bulunarak Amerika'nın hala İran'ın nükleer programından vazgeçmek istemesinden emin olmadığını söyledi. Blinken, Bercam'ın aktifleştirilmesi bağlamındaki Viyana müzakerelerine işaretle, Avrupa ortakları Çin ve Rusya ile birlikte dolaylı şekilde İran ile Viyana müzakerelerine iştirak ettiklerini, Bercam sorumluluklarına geri dönmekte hedeflerinde ciddiyetlerini gösterdiklerini söyledi. Blinken, hükümeti Bercam nükleer anlaşmaya geri dönmek istediğini belirtmesine rağmen, yeni Amerika hükümeti eski yönetim gibi hala İran'a karşı benzer siyasetler uyguluyor ve İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımların iptal edilmesi için İran'ın Bercam sorumluluklarına tam uyması ön şartını ileri sürüyor. Fakat İranlı yetkililer de Amerika'nın Bercam'a dönmeden önce yaptırımların tümünü kaldırması gerektiğini belirtiyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Letonya Parlamentosu'nun 1915 olayları konusunda aldığı karar hakkında açıklamada bulundu. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür denildi. Bakanlık bu talihsiz hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir ifadelerine yer verildi. Açıklamada bu teşebbüsün başta 1948 soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi hükümleri olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade eden 2013 ve 2015 tarihli kararlarına da aykırı olduğu belirtildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Avrupa medyasının mültecilerle ilgili yayınladığı haberden bir bölüm paylaştı. TRT Haber'in bildirdiğine göre Avrupa medyasında yer alan mültecilerle ilgili haberin bir bölümünü paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak diyerek tepki gösterdi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2000 kişi öldüğü bilgilerine yer veren habere atıfta bulunan Kalın şu yorumu yaptı. Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak. Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecektir.
Sırada bültenimizin son haberi var. Türkiye'de son 24 saatte 253.382 COVID-19 testi yapıldı. 22.388 kişinin testi pozitif çıktı. 304 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 37.298 kişinin COVID-19 tedavisi ve karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı ise 4.626.799'a ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerimiz sona erdi.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Doğu Asya'dan Amerika'ya kadar uzanan Filistin'i Kudüs gününde savunma başlığı altında. ...1980 yılından itibaren İslam İnkılabı rehberi rahmetli İmam Hümeyni'nin Ramazan ayının son cuma günü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırmasının üzerinden 40 yıl aşkın süre geçmektedir. Mübarek Ramazan'ın son cuma gününün Kudüs son günün cumasının Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılması, İslam ümmetinin de desteğiyle karşılaştığı ve İran İslam Cumhuriyeti'ne ilaveten 80 ülkede Kudüs Günü etkinlikleri ve görüşleri gerçekleştirilmektedir. Şimdi de Dünya Kudüs Günü'nün küreselleşmesi ve bu siyasi etkinliğin birçok dünya ülkesinde halk, sivil toplum kuruluşları ve yapılanmaları, hatta siyasi partiler ve gruplar tarafından düzenlenmesinden dolayı şimdi de bu uluslararası günün neden her sene daha görkemli ve geniş çaplı olarak düzenlenmesi sorusu akla gelmektedir. Acaba farklı milletlerin bu hususa verdiği önem ve gösterdiği ilginin nedeni nedir? Bu soruyu yanıtlamak ve Kudüs gününün kalıcılığı sırrı ile ilgili birkaç noktaya değinmek gerekir. İlk önemli nokta, her yıl Dünya Kudüs Günü'nün daha coşkulu düzenlenmesinin rahmetli İmam Hümeyni'nin emperyalizm ve tahakküm yapısıyla mücadele doğrultusundaki belirledikleri hedeflerin ve öngördüğü stratejik görüşün her yıl daha dakik ve derinlemesine etkili olduğunun doğruluğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle dünya mahrumları, mustazafları, mağdur ve mazlumlarına destek verme ve onlara yardım etmek, İran İslam Cumhuriyeti ve İmam Hümeyni'nin de vurgu yaptığı dış siyaset ilkelerindendir. Şimdi de İslam devriminin zaferinin üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen bu ilke hala İmam Hümeyni yolundan gidenlerin odak noktasında bulunmaktadır. Bir başka noktada birçok siyasi gözlemci açısından İmam Hümeyni'nin Kudüs Günü adlandırarak Filistin meselesinin İslam aleminde canlandırılması ve gündemde tutulmasıdır. Bu karar günümüzde de İslami uyanış kıvılcımlarının atılmasına, Filistin ve Kudüs meselesinin İslam aleminin önceliği konumunda kalmasına yol açtı. Başka bir ifadeyle Ramazan ayının son cuma gününün Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılması, Filistin meselesini ve İsrail ile mücadele ülküsünü devletten milletlere devretti ve nesilden nesile aktardı.
Bir başka nokta ise birçok siyasi gözlemci açısından İmam Hümeyni'nin Kudüs Günü'nü adlandırarak Filistin meselesinin İslam dünyasına canlandırılması ve gündemde tutmasıdır. Bu karar günümüzde de İslami uyanış kıvılcımlarının atılmasına, Filistin ve Kudüs meselesinin İslam dünyasının önceliği konumunda kalmasına yol açtı. Başka bir ifadeyle Ramazan ayının son cuma gününün Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılması, Filistin meselesini ve İsrail ile mücadele ülküsünü devletten milletlere devretti ve nesilden nesle aktardı. Bir başka önemli noktada bu sene Direniş Cephesi Bayraktarı Şehit Kasım Süleymani aramızda olmadığı sırada Kudüs Günü'nün düzenlenmesidir. Ancak unutulmamalıdır ki bu şehidin yolu devam edecektir. Ayrıca bu sene koronavirüs krizinden dolayı sosyal mesafe ilkesi ve sağlık protokollerine uyulması için gösterileri ve yürüyüşlerin düzenlenmemesi istenmiştir. Ancak böyle bir ortamda dünyanın hür milletleri, Endonezya ve Malezya dahil Doğu Asya Müslüman ülkelerinden Amerika kıtasına kadar Filistin meselesi ve İmam Hümeyni'nin Filistin ülküsünden uzaklaşmamasıdır. Gerçekte korona krizi direniş eksenini zayıflatmadığı gibi koronadan daha tehlikeli bir virüse dikkatleri yönlendirdi. Bu virüs ise korsan rejim İsrail'dir. İsrail koronavirüsün İslam dünyasında Filistin meselesini unutturacağını düşünüyor. Kesin olan husus bu sene Kudüs Günü'nün başka türlü düzenleneceğidir. Son nokta ise Trump'ın Beyaz Sarayı terk etmeden önce kimi Fars Körfezi kıyı ülkelerin gözünü boyayıp onları Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye yönlendirmek istemesidir. Ancak bu gibi çabalar diğer İslam ülkelerinde başarısız oldu. Trump ve Siyonist rejimin bu alandaki önemli hedeflerinden İslam dünyasının büyük ve yoğun nüfuslu olan Endonezya ve Pakistan'dı, ancak bu ülkeler Filistin ülküsüne sırtlarını çevirmediler. Genel olarak Kudüs Günü, Siyonistlerin acentesi Trump'ın Beyaz Sarayı terk ettiği, Siyonist rejimin elebaşının da işgal topraklarında siyasi kriziyle karşı karşıya kaldığı ve her ikisinin de tüketim süresinin dolduğu bir dönemde düzenleneceğini söylenebilir. Buna ilaveten geçen yıllarda Batılı ve Siyonist taraflar IŞİD'i doğurarak Filistin ve Kudüs destekçilerinin işini bitirmeyi hedeflemelerinin Direniş Cephesi'nin çabaları neticesinde sonuçsuz kaldı. Sözün özeti, Siyonist rejim mevcut durumda içeride büyük bir siyasi acziyet durumu, dışarıda da direniş cephesi tarafından kuşatılmayı yaşıyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika Başsavcısının iç terörizm tehdidi uyarısı etrafında. Amerika Başsavcısı Merrick Garland, iç terörizmden doğan günden güne hızlı bir şekilde artan tehditler hususunda uyarıda bulunarak, Kongre'den iç terörizmin takibi, araştırması ve yargılanmasına daha fazla mali bütçeleri ayırmasını istedi. Amerika Başsavcısı, Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi. İç terörizm ve radikal şiddetin günden güne artması hususunda kaygılarımız var. Her iki tehdit de geceleri benim uyumamı engelliyor. Garland, Kongre'den Amerika Adalet Bakanlığı'nın iç terörizm ile mücadele etmesi için bütçesini 85 milyon dolar kadar artırmasını istedi. Garland, şiddet işleyen grupların adına işaret etmese de 6 Ocak 2021 Kongre binasına saldıranlar arasında bulunan ve tutuklanan 400'ü aşkın üyesi bulunan Yemin Sahipleri ve Gururlu Çocuklar gruplarının başında gelmektedirler. Gururlu Çocuklar grubu siyasi şiddeti yaygınlaştırmaya çalışan ve defalarca Trump'ı güçlü bir şekilde destekleyen Kongre'ye bile saldıran aşırı sağ erkeklere özel neofaşist bir gruptur. Yemin Sahipleri grubu ise sözde Amerika Anayasası'na aykırı olan kararları ve talimatları uygulamamayı teşvik eden paramiliter hükümet karşıtı aşırı sağ bir örgüttür. Kaliforniya Üniversitesi Radikalizm Araştırmaları Merkezi Müdürü Brian Levin 6 Ocak olayına değinerek şöyle dedi. Aşırı sağ grupları bu fırsattan yararlanıp mesajlarını ileterek protestocuları muhatapları haline getirdiler.
6 Ocak Amerika Kongresi'ne saldırı olayı da birçoğu paramiliter aşırı sağ gruplar ve hareketler üyesi ve yandaşı olan Donald Trump'ın şiddet yanlısı taraftarları tarafından gerçekleştirildi. Bu olay kamuoyunun Amerika'da iç terörizmin günden güne büyüyen tehdidine ilgi duymasına başladı. Amerika Başkanı Joe Biden ise Ocak 2021'de Trump'ın silahlı yandaşlarını iç terörist olarak adlandırdı. Biden'in bu tutumu çok önemli sayılmaktadır, zira bu tutum geç kalınmış bir itirafı içinde barındırmaktadır. Böylece aşırı sağ beyaz üstünlüğü ülke ile olarak benimseyen grupların varlığı itirafı Biden'den geldi. Gören o ki üstünlükçü aşırı sağ gruplarının Amerika iç siyasetindeki rolü artmıştır. Şimdi de bu grupların Amerika siyasi arenasında şiddet olaylarına yol açacakları söylenebilir. Amerika Başsavcılığının da uyarısı bu gerçeğe yöneliktir. Amerika'daki iç terörizmin kökenleri 10 yıllar önceye dayanmaktadır. Şimdiye dek kimi gruplar ve protestocular büyük terör eylemlerinde bulunmuşlardır. Amerika'daki iç terörizmin önemli bileşenleri muhafazakar ve sağ görüşlere sahip militan kişiler ve gruplardır. Aşırı sağ gruplar ve hareketler ise eyaletlerde hükümet yetkililerinin kısıtlanmasını istiyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17.35 1400, İran'da Hicri Kameri 24 Ramazan 1442 ve Miladi 7 Mayıs 2021 Cuma. Otuz yıl önce bugün Hicri Şemsi 17.35 1370'te İranlı çağdaş yazar, şair ve araştırmacı Üstad Mehrdad Avesta vefat etti. Hicri Şemsi 1308'de dünyaya gelen Avesta ilk ve orta eğitim sırasında Bustan ve Golestan eserleriyle ve Arapça nahiv ve sarf bilimleriyle tanıştı. Edebi faaliyetlerine gençken ve tahsille birlikte başlayan Avesta, eğitimini bitirdikten sonra İslami marif ve felsefe dallarında Tahran'ın çeşitli üniversitelerinde ders vermeye başladı. Üstad Avesta siyasi mücadelelerini İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra başlattı. Bu önde gelen bilim adamı kendi Şiir Mecmuası'nda ve Tirana adlı eserinde despot şah rejimini sert bir dille eleştirdi. Üstad Avesta, İslam İnkılabı hakkında ve rahmetli İmam Hümeyni metinde güzel şiirler söyledi. ...730 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Ramazan 710 tarihinde İranlı hekim, matematikçi, fizikçi, müneccim ve filozof Kutbettin Şirazi, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde vefat etti. Kendi döneminin önde gelen bilim adamlarından olan Hacı Nasreddin Tusi'nin öğrencilerinden olan Kutbettin Şirazi, gökkuşağı ve bunun nasıl oluştuğu konusunda araştırmada bulunan ilk bilim adamıydı ve gökkuşağı hakkında bilimsel yorum hazırladı. Mantık, irfan, geometriyi o dönemin ünlü bilim adamları nezdinde öğrenen Kutbettin Şirazi, tıp bilimini öğrenmesi konusunda da büyük çaba harcadı ve yıllarca İran'ın güney şehirlerinden olan Şiraz Hastanesi'nde hastaların tedavisiyle meşgul oldu. Kutbettin Şirazi, tıp, hikmet, matematik ve nücum bilim dallarında çeşitli kitaplar kaleme aldı ki İbn Sina Kanun eserinin şerhi, Uklidus tahrir tercümesi ve Hacı Nasreddin Tusi eseri gibi teliflere değinebiliriz. ...209 yıl önce bugün 7 Mayıs 1812'de İngiliz şair ve düşünür Robert Browning dünyaya geldi. Çocukluğunda şiir yazarlığında yeteneğini gösteren Browning, ilk şiir divanını 12 yaşında yayımladı. ...181 yıl önce bugün 7 Mayıs 1840 tarihinde Rus ünlü müzisyen ve besteci Peter Tchaikovsky dünyaya geldi. Çocukluğundan beri musikideki yeteneği ortaya çıkan Peter Tchaikovsky, ancak eğitimini hukuk dalında Petersburg Üniversitesi'nde tamamladı ve daha sonraları ister istemez müziğe yöneldi. ...160 yıl önce bugün 7 Mayıs 1861'de Hindistanlı yazar, şair ve filozof Rabindranath Tagore dünyaya geldi. Çocukken şiir söylemeye başlayan Tagore, 18 yaşından önce 7000 beyit şiir söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Azalılar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Azalıları kaleminden aktaracağız sizlere.
Aydınlık
İçişlerinden Pazar Yeri Genelgesi.
Star
Bölgede Tüm Dengeler Değişiyor.
Yeni Asya
40 yaş ve üzeri avukatlar da öncelikli aşı programına dahil edildi.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Kazem Güleç Yüz, 5 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde 19 yıl sonra geldiğimiz yer başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP'yi 2001 yazında kurulduktan 16 ay sonra girdi, 3-11-2002 seçiminde iktidar yapan ortamı o dönemi yaşayanlar iyi hatırlıyor. Bilmeyen gençlere özetleyelim. 2002 Türkiye'sindeki siyasi ortam 28 Şubat süreci olarak tarihe geçen asker merkezli müdahale ve baskıların zirve yaptığı bir tablonun kurşun gibi ağırlığını yansıtıyordu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Başörtüsü yasağı imam hatipler ve ilahiyat fakülteleri dahil bütün okul ve üniversitelerle kamu kurumlarına yayılmıştı. Öğrencilere de, öğretmenlere de, öğretim üyelerine de, diğer kamu görevlilerine de başörtüsü yasaktı. Halkı iyice bunaltan bu son derece ağır baskı ortamına dövizi bir anda 3'e katlayan 2001 ekonomik krizi de eklenince bıçağın iyice kemiğe dayandığı bir tablo ortaya çıktı. Ve biriken halk tepkisi 2002 seçiminde patladı. Koalisyon partileri de sürecin iyice etkisizleştirdiği muhalefet de sandıktan çıkamadı. Buna karşılık yeni bir alternatif olarak görülen AKP tek başına iktidara geldi. Peki 19 yıl sonraki tablo nasıl? 28 Şubat'a yönelik tepkilerin önünü açtı AKP iktidarının 19. yılında ülke 28 Şubat'ta bile yapılamayan baskıların 15-20 Temmuz ve tek adam rejimiyle hayata geçirildiği çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Darbe dönemlerinde bile görülmemiş haksız uygulamalarla inanılmaz mağduriyetlere yol açılıyor ve ekonomi de giderek bozuluyor. 2002'den 19 yıl sonra vaziyet böyle. Bu gidişata da bir seçim freni ayarı şart.
İsvender Korkmaz 5 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde bu krizden çıkışımız çok zor ve zahmetli olacaktır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2023 100. yıla az kaldı. Bu 100 yılın AKP öncesi 80 yılında demokrasi, hukuk, siyasi ve ekonomik alanda Türkiye'nin yönü belliydi. Daha demokratik, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler dengesinin olduğu gelişmiş bir ülke hedefi olan bir ülkeydik. AKP iktidarının ilk yılları da bu yönde umut verdi. Ancak sonrasında aynı AKP iktidarının gizli bir gündemi olduğundan mı, yoksa iktidarı bırakmaktan korktuğu için mi, hızla başkanlık sistemiyle otokrasiye geçti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye insan hakları ve demokratik özgürlükler olarak özgür olmayan statüye geriledi. Hukukun üstünlüğünde dünyada en fazla geri düşen ülkeler arasına girdi. 2003-2020 arasında 860.7 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. 611.2 milyar dolar cari açık verdi. Son 3 yıldır yatırım yapılmıyor. Fert başına büyüme sıfıra yakındır. Orta gelir tuzağına düştük. Fiili işsizlik oranı %23'e yükseldi. 2021 yılı Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye kadın haklarını uluslararası anlaşma ile teminat altına alan İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Akıflar Genel Müdürlüğü demokrasi ve özgürlük sembolü olan Gezi Parkı'nın 1505 tarihli Sultan Beyazıt Han'ı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı faize karşı olduğunu açıklayan iktidar yanlısı bir gazetenin manşeti doğrultusunda 4 ay önce atadığı Merkez Bankası başkanını değiştirdi. AKP ve ortağı MHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümet ve yargıda çok hızlı bir şekilde HDP'nin üstüne gitmeye başladılar. Bu olayların da etkisiyle 2021 Mart 21-22'de Türkiye bir kur krizi daha yaşadı. Panik oluştu. Bu panik sosyal dengeleri de bozdu. Fırsatçıları heveslendirdi. Bundan sonra siyasi iktidarın siyasette, demokraside, hukukta ve ekonomide istikrar sağlama şansı hiç yoktur. Buna rağmen istikrar politikalarını tartışmak hepimizin umudu ve görevidir. Ekonomide ne yaparsak yapalım bugünkü durumda kurumsal altyapıyı bozulduğu için çıkış yolu yoktur. Kurumsal altyapıyı demokrasi, hukuk, eğitim, devlet ve din oluşturur. Bir benzetme yaparsak eğer altındaki ocak yanmazsa su ısınmaz. Kurumsal altyapıyı kurmadan kalkınma politikaları etkili olamaz. Çözüm önerilerimiz şunlardır. 1980 darbesiyle halkın siyasete katılması önlendi. Siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu değişti. Zorunlu olan ön seçim partilerin inisiyatifine bırakıldı. Üstten aşağıya genel başkana bağlı biat kültürü oluştu. Bu uygulama Türkiye'de demokrasinin önünü kesti. İnsan hakları ve demokratik özgürlükler genel başkanların iyi niyetine kaldı. Maalesef Türkiye güç zehirlenmesine yakalandı. Demokraside kan kaybı yerli ve yabancı sermaye açısından, reyting açısından, ülke riski açısından, mülkiyet güvencesi açısından ekonomiyi olumsuz etkiledi. Bunun içindir ki yatırımlar durdu. Bundan sonra siyasi partiler ve seçim kanunu değiştirilerek halkın siyasi tercihlerini yansıtmasına imkan vermek ve parlamenter sisteme geri dönmek tek yoldur. Başkanlık sistemiyle birlikte yargı bağımsızlığı kağıt üstünde kaldı. Fiilen kaldırıldı. Hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilmelidir. Seçilmiş belediye başkanları yerine bazı şirketlere kayyum ataması durdurulmalı ve geri dönülmelidir. Ancak bu yolla hükümetler yeniden güven kazanabilir. Uzun dönemli istikrar için mülkiyet ve ekonomiyle ilgili yasalar kalıcı olmalıdır. Cumhurbaşkanının kararnamelerle büyükşehir belediyelerine yetki müdahalesi geri alınmalıdır.
Tuncay Molla Veysoğlu 5 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde Bahçeli'nin çıkışı sarayı başkanlığa vidalanmak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlık sistemini kurumsallaştıracak yeni anayasa metni hazırladık direni açıkladı. Kötü yönetimin tekelleşti, sorunların kör düğüm olduğu başkanlık sisteminde Devlet Bahçeli neden ısrar ediyor? Çünkü %50 artı 1'e dayalı sistem Erdoğan'ı Bahçeli'ye mahkum etmiş durumda. Siyasetin bulanık filmini geriye saralım diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Meral Akşener'in MHP'de delegelerin büyük çoğunluğu ile genel başkanlığı almasını Devlet Bahçeli Erdoğan'ın desteğiyle engelleyebildi. O süreçte yaşanan hukuksuzluklar, Akşener'e yönelik ağır itibar suikastları siyaset tarihinde yerini aldı. Bahçeli Erdoğan'ın bu desteğine karşılık AKP'nin yenilgiye uğradığı 2015 seçimlerinde saraya can simidi uzattı. AKP'ye karşı kurulacak ittifakta yer almayacağını söyleyen Bahçeli, Türkiye'yi yeniden seçime götürdü ve Erdoğan o seçimde kaybettiği iktidar koltuğuna yeniden oturdu. Bahçeli, MHP'deki Erdoğan Türkiye'deki iktidarını korudu. Karşılıklı iktidar servisi iki lideri birbirine bağladı. Erdoğan'ın oportünist siyasetini bilen Bahçeli, bir hamle daha yaparak başkanlık sistemiyle sarayın küçük ama çok belirleyici, çok etkili, çok yetkili ortağı oldu. Erdoğan'ın güvenlik politikalarında ve terörle mücadeledeki dönüşümü Devlet Bahçeli'nin eseri. Şimdi Bahçeli yeni anayasa dedi ve 100 maddelik tasarı hazırladıklarını açıkladı. Tasarının merkezinde başkanlık sisteminin devamı, metindeki haliyle kurumsallaşması var. Bahçeli neden bu çıkışı yaptı? Çünkü bizim de bir süredir gündeme getirdiğimiz iktidar senaryosu içinde Erdoğan'ın parlamenter sisteme dönüş yaparak en fazla sandalye sayısıyla iktidarını devam ettirme seçeneği bulunuyor. Başkanlık sisteminde hiçbir koşulda %50 artı 1'i bulamayan Erdoğan'ın parlamenter sistemde hala şansı var görünüyor. Peki Erdoğan ne yapar? Başkanlık sistemindeki riski almayıp iktidara daha yakın olduğu parlamenter sisteme dönmeyi kabul eder mi? Bahçeli'nin başkanlık ısrarını geri çevirebilir mi?
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Tüde Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Tüde Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Tüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
بعد از این هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
دنیا کدوس گنی.
Değerli dinleyiciler, Dünya Kudüs Günü olarak bilinen mübarek Ramazan ayının son Cuma günü dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bu sohbetimizde Filistin milletinin haklarının savunulması, bu haklara karşı insani ve İslami görevler ve vazifelerimizi ele alacağız.
İran İslam Cumhuriyeti adalet talep hedefler çerçevesinde anayasasında dünya genelinde zulüm altında olanlar ve mağdur olan milletleri savunma ve destekleme bağlamında tehlike dolu bir görev yükümlenmiş ve bu sorumluluğu yerine getirmeyi de planlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 152. maddesine göre İran İslam Cumhuriyeti dışişleri siyaseti her türlü sultacılık ve emperyalizmin nefyedilmesine, topyekun bir şekilde bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün korunmasına, tüm Müslümanların haklarının savunulmasına ve sultacı güçler karşısında boyun eğmemeye ve onlara taahhütte bulunmamaya dayanmaktadır.
Yine anayasanın 154. maddesine göre mazlumu desteklemek, itikadi dini bir görev ve vazifedir. Bu durum ilk başından itibaren İslami fıkıhta bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti diğer milletlerin iç işlerine müdahale etmekten kaçınmasına karşın dünyanın hangi noktasında olursa olsun mustazafların müstekbirlere karşı hak talep mücadelelerini ve direnişlerini desteklemektedir.
İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni ise İslami toprakların savunulması ve Müslümanların birliği ve kenetlenmesi hususunda şöyle buyurmuşlardır. Müslümanların namuslarını korumak, İslami ülkeleri korumak ve tüm Müslümanların haysiyetlerini savunmak lazım olan bir husustur. Biz kendimizi ilahi amaçlar ve Müslümanları savunmak için hazırlamalıyız.
Adalet taleplik ve mazlum insanların haklarını korumak ve insani değerlerin korunmasına dikkat edip, insanların ortak ülkülerinin gerçekleşmesine destek olmak, İslam dininin öğretilerinde önemli bir konuma sahiptir. Bu yaklaşım çerçevesinde mazlumları savunmak, milletlerin genel olarak uyanık olduklarını göstermektedir. İran halkı da bu yolu başlatan millet olduğu itibariyle onur duymaktadır. Bu yolun devamının gelmesi için tüm eksikliklere, engellere, baskılara ve karşı çıkmalara elinden geleni yapmakta ve bu yolda kararlı davranmaktadır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, 2 Hordat 1399'da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptıkları konuşmasında şöyle vurmuşlardı. Bugün dünya hangi noktada olursa olsun koronavirüse kurban gidenlerin sayısını tek tek hesaplamaktadır. Ancak kimse Amerika ve Avrupa'nın fitilini yaktığı savaşta şehit ve esir düşen, bilinmeyen durumda olan yüz binlerce kişinin katilinin ve sorumlusunun kim olduğunu sormadı ve sormuyor da. Filistin'de bu kadar haksız yere dökülen kanın, bu kadar cinayet, gasp, yıkım ve zulmün sorumlusu kimdir? Neden kimse İslam aleminde mağdur durumda olan çocuklar, kadınlar ve erkekleri saymıyor? Neden Müslümanlara yönelik katliamlarda başsağlığı dilenmiyor? Neden milyonlarca Filistinli 70 yıl boyunca evlerinden, yurtlarından uzaklaştırılması ve sürgüne gönderilmesi sürdürülüyor? Neden Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs aşağılanmalıdır? Sözde milletlerin teşkilatı görevini yerine getirmiyor ve sözde insan hakları kurumları da sanki ölü gibiler. Kadın ve çocuk haklarının savunulması sloganı sanki mazlum Yemenli ve Filistinli kadınlar ve çocukları kapsamıyor. İşte batılı zalim güçlerin ve onlara bağlı küresel çevrelerin durumu bundan ibaret. Onlara uyan bölgedeki yönetimlerin durumu da kelimelerle anlatılmayacak derecede rezalet ve fiyasko ile doludur. Bu yüzden cesaretli Müslüm ve dindar toplum kendisine ve iç gücüne güvenmeli, güçlü bir şekilde ayağa kalkmalı ve Allah'a tevekkül edip ona güvenerek engelleri geride bırakmalıdır.
İşgal altındaki Filistin topraklarında gayrimeşru İsrail rejiminin ilan edilmesinin ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bu rejim tarafından işgalinin resmi olarak başlaması üzerinden neredeyse 72 yıl geçti. Siyonist rejim terörizmi işgalin ürünü olarak ortaya çıktı. Şimdi sözde yüzyılın anlaşmasının ortaya çıkmasıyla Filistin halkının haklarını tamamen silme ve Filistin sorununu dünya kamuoyundan temizleme politikası izleniyor.
Siyonist rejim İsrail'in çocuk öldürme ve suç rejimi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bölgedeki bazı aldatılmış rejimlerinde yardımıyla birçok suç işlemiş ve kutsal Ramazan ayı boyunca Gazze'deki saldırı ve suçlarına sürdüren Siyonistlere tam destek olmuştur. Böylece Siyonist rejim bu desteğe de güvenerek eskisinden daha agresif hale gelmiştir. Ancak rejimin zayıflığının ele alınması gereken işaretleri de ortadadır.
Katil Siyonistler Filistinlilere saldırarak ve onları yerlerinden ederek mağdur Filistin halkının direnişini ve Filistin topraklarındaki direnişin meşru savunmasını terörizm ve barışa muhalefet olarak göstermeye, kamuoyunu aldatmaya ve uzlaşma planlarını empoze etmeye çalıştı. Ancak direniş cephesi Filistin'in kaderini değiştirdi ve Amerikan sultasına, Siyonist rejime ve onların bölgesel ajanlarına meydan okudu. Bu direnişin devamı birçok Amerika ve İsrail girişiminin başarısızlığa uğramasına neden oldu. İslam dünyası analisti Sadullah Zari'yi şöyle düşünüyor. Direniş ve intifada Filistin meselesini İslam dünyasının ilk ve en önemli meselesi olarak kalmasına neden oldu ve Filistin davasının uzlaşmacı planlarla marjinalize edilmesine izin vermedi.
Tarih, baskı ve zulmün sona ermesinden başka dünyada adil ve kapsayıcı bir barışa ulaşılma yolunun olmadığını göstermektedir. Zulüm ve baskı sona ermezse milletlerin haklarına ulaşması, dini ve kültürel değerlere saygı duyulması ve milletlerin kendi kaderlerini tayin etme ilkesinin sağlanması ve hayata geçirilmesi mümkün olmayacaktır. Sohbetimizin devamında direnişin önemi ve direniş ekseninin bölgesel denklemleri nasıl etkilediğini ele alacağız. أين عمار ومالك دكوا حصن الغاصبين
70 yılı aşkın süredir Filistin toprakları ve diğer İslami bölgeler Siyonistler tarafından işgal edilmiştir. Bu bağlamda İsrail'in gayrimeşru varlığı ve işgalciliği 1948 yılında Filistin halkının evlerinden, yurtlarından olunması ve ihraç edilmesiyle başladı. Bu yıllar içerisinde Filistin halkı tarihte eşine benzine rastlanmamış zulümler ve çilelere maruz kaldı. İşgal bölgelerinde kalan kesimler ise uzun yıllardır aşağılanma ve ayrımcılığa maruz kalma sorunlarıyla baş başa kalmışlardır. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'dakiler ise kuşatma altında ve ağır bir baskı altındalar.
Böyle bir ortamda Siyonist rejim İsrail'in başlıca siyasetleri direniş ekseninin zayıflatılması ve İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecini devam ettirmek olmuştur. Bu bağlamda kimi gerici bölge ülkeleri Batılı ve Siyonist rejim yönetimleri yanında yer alıp Batı-Arap-Siyonist üçgenini tamamlamışlardır. Bu bağlamda Şom Yüzyılın Anlaşması'nın başarısı için yataklık yapmış ve psikolojik operasyonlara hazırlanmışlardır.
Uluslararası İslami Uyanış Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti ise Yüzyılın Anlaşması'nın yenilgiye uğradığını ve Amerika'nın bölgedeki başarısızlıkları ve hezimetlerini örtbas etme çabalarının sürdüğünü belirterek şöyle diyor. Amerikalılar ve Siyonistler bu anlaşmanın yenilgiye uğraması ile kendi seçimleri bağlamında kamuoyularını aldatmak doğrultusunda aşağılayıcı bir proje çerçevesinde bölgesel kuklalarını, gizli ve utanç verici ilişkilerini gün yüzüne çıkarmaya ve Siyonist lobiye bir başka hizmette bulunmaya çağırdı. Ancak Filistin ülküsüne ihanette bulunma ve bu ülküye sırt çevirme yapbozu, kullanım süreleri geçmiş kukla yönetimlerin devrilme dominosuna yol açacaktır. Uyanık, özgür, adalet talep ve hak talep vicdanlar tarih boyunca özellikle bu hassas tarihi dönemde uyanık olmaları, basiretleri ve akıllılıkları ile geleceği yöneticileri karşısında duracak ve Filistin halkı lehine hak talep, bağımsızlık, ülkücülük ve özgürlük yanlısı haykırışları yapacaklardır.
Ali Ekber vilayeti şöyle devam etti. Nil'den Fırat'a kadar toprakları isteyen ve özleyen Siyonist rejime karşı Filistin ve Lübnan halkının 50 yıllık direnişi ve 20 yıllık mücadelesi İsrail'i bir örümcek gibi kendi ördüğü ağın yani istinaf duvarının içinde kapatmıştır. İşte içi boş Siyonist rejim gücü ve emperyalist ve gerici güçlerin içi boşluğu karşısında direniş söyleminin milletlerin uyanmasının, kendilerine inanmalarının, özgüvenli olmalarının, ilahi vaatlere güvenmelerinin sonucu budur.
Siyonistler sahte İsrail'i 1948'de kurmalarının ardından iki hedef peşinde koşmuşlardır. İlk hedef işgalci olmalarına rağmen meşruiyet kazanmaktır ki bu hedef elde edilmemiştir. Çünkü Filistin direnişi İsrail rejiminin meşruiyetini meydan okumuştur. İsrail'in ikinci hedefi Müslümanların ilk kıblesi olarak Kudüs'e hakim olmak ve Kudüs'ün İslami kimliğini ve Filistin topraklarını yok etmektir. Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altındadır. İran İslam İnkılabı'nın adalet talep fikirleri bu tarihsel baskıya dayanmamakta ve bu zulme karşı tolerans göstermemektedir. Kuşkusuz İslam devriminin haklı görüşleri, küstahlığa karşı direniş ve dayanma, ayakta durma adı verilen yeni bir söylem yaratmıştır. Müslümanların birlik ve bütünlüğüne vurgusu, İslami ülkelerin bölünmemesinde rol oynayan önemli unsurlardan biridir. İslam topraklarını bölmeyi ve bölgenin siyasi coğrafyasını değiştirmeyi planlayan düşmanlar, bu unsurlar yüzünden hezimete uğratılabilecektir.
İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni, İslam devriminin adalet odaklı fikirlerini her zaman vurgulamış ve Ramazan ayının son cumasını Kudüs günü olarak adlandırmıştır. Bunu ise İslami uyanışa dikkat çekmek ve Müslümanların Filistin ülküsüne destek verilmesi için yapmıştır. Mazlum Filistin halkının kibir ve zulüm karşısındaki haklarının adalet talep, kesimlerce talep edilmesi için yapmıştır. Bu büyük ve cesur girişim, Kudüs ve Filistin meselesinin İslam dünyasının en önemli meselesi olduğunu göstermiştir.
Bu sene ise koronavirüsün yayılması ve sağlık protokollerine sıkı bir şekilde uyma ihtiyacı nedeniyle Dünya Kudüs Günü yürüyüşü düzenlenmeyecek olsa da bugün zulme karşı mücadelenin ve zulmü reddetme simgesi olarak kurumsallaşmıştır ve mesajlarını göndermektedir. İslam dünyasının birliğine vurgu yapmak, Filistin'in kaderini İslam dünyasının meseleleri arasında ön plana çıkarmak ve masum Filistin halkı arasında umut yaratmaya yardımcı olmak, Dünya Kudüs Günü'nün en önemli mesajlarından biridir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Al-Hameney, 13. İslami Ülkeler Parlamenterler Konferansı'na katılan konuklarıyla yaptığı görüşmede, Filistin meselesini İslam dünyasının en önemli meselesi olarak değerlendirip şöyle buyurdu. Filistin meselesinde toprakların işgali, insanların milyonlar halinde sürgün edilmesi ve insanlığa karşı büyük cinayet ve katliam olmak üzere 3 olay yaşanmıştır. Böyle bir zulüm tarihte eşi benzeri bulunmamaktadır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı bildirisinde de şu açıklamalarda bulundu. İslam İnkılabı cesaretli bir şekilde mazlumları ve mustazafları savunmuştur. Bu devrimci mertlik ve yiğitlik, bu sadakat, açık sözlülük ve güçlü duruş, bu küresel ve bölgesel etki bırakma ve mazlumlar yanında yer almak, İran ve İranlılığın onur kaynağıdır. onur kaynağı olmaya da devam edecektir. İslam İnkılabı lideri İmam Zaman Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları konuşmada da şöyle buyurdu. Korona vakası dünyadaki güçlülerin Filistin ve Yemen halkı dahil farklı milletlere zulüm ve zorbalık yapmasından gaflete düşmemize neden olmamalıdır.
Değerli dinleyiciler, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Ramazan Rahim Rahim Şehrul İbade Şehrul Siyam Telqa's Saade ve Telqa'n Na'im Ramazan Kerim Ramazan Rahim شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
نور kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 25. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor.
Kelimelere sığmayan Ramazan bereketi ile ruhunu huzura kavuşturan ve manevi zindelik kazanan sizlere selam olsun. Bildiğiniz üzere mübarek Ramazan ayının en önemli bereketli yanlarından biri de ruhsal ve psikolojik huzurdur. Oruç tutmak, özellikle de Ramazan ayında bunu yapmak iki açıdan oruç tutanın huzuruna yol açıp oruç tutanı ızdıraplardan ve kaygılardan uzak tutmaktadır.
Ya nuran nur, ya munawwiran nur, ya khaliqan nur, ya mudabbiran nur, ya muqaddiran nur, ya nura kulli قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله
Oruç tutmak bir yandan insanı sabır aşamasına taşır ve sabreden insanı nefsine hakim ve aklına uyan biri yapar ve sonuçta onu Allah'a teslim kılar. Kuşkusuz böyle olan biri huzurlu ve emin bir nefse sahip olacaktır. Çünkü sabrın anlamı ve gerçeği nefsin huzuru ve sükunetiyle uyumludur.
ve gerçekliğe sabreden biri hemen olayların etkisi altında kalmayan ve sorunlar ve sıkıntılardan hemen kaygı duymayan biridir.
Bir diğer yandan oruç tutmak bir şekilde Allah'ı pratik olarak yad etmektir. Kuşkusuz ilahi zikir ve bu yad etme gönüllerin huzurunun kaynağıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur.
Oruç, oruç tutanlar için içten doğan mutluluk ve zindelik bağışlayan ibadetlerden biridir. Günlük hayatımızda iki tür mutluluk ile karşı karşıyayız. İlki manevi mutluluklar, ikincisi de maddi mutluluklardır. Manevi mutluluklar daha kalıcı ve etkileyici mutluluklardır. Ancak maddi mutluluklar ve zevkler, maddi dünyadan kaynaklandıkları için kısa süreli etki yapmakta ve hatta kimi zamanda zarar verebilmektedir. Bildiğiniz üzere birçok zengin ve varlıklı insan, elinde bulundurduğu tüm imkanlara rağmen hayatlarından memnun değillerdir. Buna karşın refah ve servet açısından pek önemli bir seviyede olmayan bazı insanların hayatlarının epey memnun olduklarını görebiliyoruz.
Yapılan araştırmalara göre insanların mutluluğu gerçekte içinden doğan iki duygunun bileşiğidir. Bu duyguların biri memnuniyet duygusu, diğeri de hayat boyunca aldıkları iyi duyguların kalitesidir. Bunların her ikisi de mutluluk ve zindeliğe yol açmaktadır. Allah'ın imanlı kulları ilahi memnuniyeti duyunca o kadar sevinip memnun olurlar ki bunu anlatmak mümkün değildir. Mübarek Ramazan ayında oruç tutanlar ise özellikle de iftar vaktinde Allah'a kulluk ettikleri için memnun kalırlar ve içlerinden büyük bir memnuniyet ve mutluluk duygusu doğar. İşte İmam Sadık Aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmaktadır. Oruç tutan için iki mutluluk ve sevinç kaynağı vardır. Birisi iftar vakti ve diğeri de Allah ile görüşme vakti. Rabbena iyyeke ned'u Rabbena atina nasrallezi va'adtena Rabbena iyyeke ned'u Rabbena atina nasrallezi إِنَّنَا نَبْغِي رِضَاكَ وَارْتَدَيْنَا غَيْرَ مَا إِنَّنَا نَبْغِي رِضَاكَ وَارْتَدَيْنَا غَيْرَ مَا
Değerli dinleyiciler, geçen bölümlerde olduğu gibi sohbetimizin devamında oruç tutma ahkamı ile ilgili konuşacağız. Birlikte dinleyelim.
Ramazan ayında seyahate ve yolculuğa çıkan biri sefer namazı kılması gereken her defasında oruç tutmamalıdır. Ne zaman tam namaz yani 4 rekat namaz kılmak isterse o zaman oruç tutabilecektir. Bu arada 10 gün boyunca bir mekanda kalmak isteyen biri veya mesleğe yolculuk yapmakla ilgili olan veya ara sıra aynı bölgeye seyahat yapan biri ya da yaşadığı şehirden başka bir şehirde veya bölgede eğitim gören biri, orada uzun bir süre kalacak biri namazını tam kılıp böylece orucunu da tutabilir.
Yolcu öğleden önce yaşadığı bölgeye geri dönerse veya 10 gün kalmayı kararlaştırdığı bir bölgeye öğleden önce varırsa, orucu batıl eden bir iş yapmamışsa orucunu tutmalıdır. Batıl eden bir amelde bulunmuşsa o zaman orucun kazasını yerine getirmelidir. Ancak öğleden sonra gittiği yere varırsa o zaman oruç tutamaz. Ramazan ayında oruç tutmamak amacı ile yapılan yolculukta bile sorun yoktur. Bu caiz bir durumdur. Tabii bu durumda yolculuğa gitmemek daha iyidir. Ancak yolculuk iyilik yapmak için gerekli ise hiçbir sorun yoktur.
Mescid-i Haram'da itikaf yapmayı kararlaştıran yolcu, Mekke-i Mükerreme'de 10 gün kalmayı niyet etmişse veya yolculuğunda oruç adamışsa, 2 gün oruç tuttuktan sonra itikafını 3. günün orucuyla tamamlaması vaciptir. Ancak kalmak istemediği takdirde veya oruç adamadığı takdirde orucu doğru değildir. Oruç sahih olmadığı zaman itikafı da doğal olarak sahih sayılmayacaktır. Oruç tutan biri güneşin battığı bir yerde iftarını yapıp ardından hala güneşin batmadığı bir yere yolculuk yaparsa orucu doğrudur ve onun iftar yemesinde bir sakınca yoktur. Çünkü böyle biri bulunduğu topraklarda güneşin batışını göz önünde bulundurarak iftarını yapmıştır. Bunu yapması caiz sayılmaktadır.
Değerli Ramazan ayı yoldaşlarımız, bu mübarek ayın başından itibaren birçok duayı gözden geçirdik. Defalarca duaların ezgileriyle beraber duygulandık ve gönüllerimizi yegane Allah'ın dergahına revan ettik. Umarım dualarınız ve ibadetleriniz kabul görmüştür. Rivayetler ve hadislere göre duanın değerinin artması ve isticabeti için salih amele de ihtiyaç vardır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. İman sahibi olanlar ve salih amelde bulunanların duaları icabet edilir.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, hay, Allah, Allah, Allah, hay, abidun yahminu fi cembeyi işraq al-yakin, abidun yahminu fi cembeyi işraq al-yakin.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmaktadır. Amelsiz dua yapanlar, yaysız okçular gibiler. Burada amelden kastedilen Allah'ın rızasıdır. İşte bu dua etmenin adabındandır. Her zaman korunması gereken bir adettir. İmam Bakır aleyhisselam ise şöyle buyurmaktadır. Kimi zaman Allah'ın kulu hacette bulunur. Bu hacet ise er ya da geç icabet edilecektir. Ancak kul günah eder ve Allah-u Teala da meleğine onun hacetlerini yerine getirme diye emreder ve onu icabet nimetinden mahrum bırakır. Çünkü bu kul benim gazabıma neden oldu ve fazlım ve keremimden kendini mahrum bıraktı diye buyurur.
Sanki salih amel, duanın ilahi isticabete doğru çıkabileceği bir merdiven misalidir. Dua icabet edildikten sonra bile salih amel biterse veya ihlas unutulursa ve insan günah yaparsa veya bu merdivenin ayakları sarsılsa bile o zaman dualarımız yukarıdan aşağıya düşecektir. Gelin hep beraber bu merdivenin ayaklarını sağlamlaştıralım. Böylece duanın isticabet nimetinden hep yararlanalım. Bu gece Ramazan ayının 26. gecesidir. Sohbetimizin son kısmında ellerimizi açıp dua edelim.
Ey geceyi gündüzü, gücünün iki simgesi olarak yaratan Allah'ım! Ey gecenin emaresini karanlık ve görünmezlik yapan, günün emaresini parlaklık ve görünürlük yapan, fazlından ve kerametinden rızık talep etmek ve rızanı istemek için geceyi ve gündüzü yaratan Allah'ım. Ey her şeyi en iyi şekilde geliştiren Allah, ey mecd, kerem sahibi, karşılıksız bağışlayan, cud ve ata sahibi Allah. İsmaül Hüsna sana özeldir. Yücelik, azamet, her türlü mükafat ve ihsan sana aittir. Senden Muhammed ve âline salat ve selam göndermene, benim adıma böyle bir gecede saadet ehli saflarında yazmanı, ruhumu şehitler ile birleştirmeni, mahşur etmeni, itaatkarlığımı yüceltmeni, kötü ve çirkin amellerimi affetmeni, kalbimden hiç ayrılmayacak yakin makamını nasip etmeni, her türlü şüphe ve tereddütten arındırılmış iman bağışlamanı ve bana nasip ettiğin her şeyden mutlu ve memnun olmamı sağlamanı, ahirette ve dünyada iyi olandan yararlanmamı, cehennem ateşinden korunmamı, şükür, zikir ve seninle görüşme zevkinin olduğu ayda sana dönmeyi, ayrıca Muhammed ve âline nasip ettiğin tevfiki bana da nasip etmeni diliyorum.
Değerli dinleyiciler, Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetler ve orucun Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek hepinizi yegane Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid-i Hamey bugün Dünya Kudüs Günü nedeniyle canlı yayında İslam ümmetine hitap edecek. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galiban, Filistin'de güç dengesinin direnişten yana değiştiğini belirtti. Ayetullah Nuri Hemedani, Siyonist rejimin son nefeslerini aldığını belirtti. Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri, direnişin İslam dünyasının mahnet sloganı olduğunu vurguladı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0981-2201-3682, ayrıca 0981-2201-3682 veya 0998-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.